Ayrım 11.
1994 yılında PKK ve Hizbullah arasında devlete karşı mücadele konusunda bir anlaşmanın yapıldığı devletin istihbarat birimlerinde mevcuttu. 1999 yılında hazırlanan bu plan bugünlere önemli ölçüde ışık tutuyor. Dünya basınında ilk kez aydınlıkta yayımlanan planı Pentagon'un isteğiyle CIA'in önde gelen akademisyenlerinden Alan O. Makowski'nin başkanlığında bir ekip hazırladı. Makowski'nin ekibi Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü'nün The Washington Institute for Near East Policy, Orta Doğu ve Türkiye Politikaları Uzmanlar Kurulu'ndan oluştu. Planın adı Orta Doğu ve Türkiye'de Kürt Politikaları. Plan Pentagon'un ilgili kurumunda görüşüldü ve onay aldı. Pentagon'un onayından sonra kozmik, yani çok çok gizli hale getirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yetkili uzmanları tarafından uygulanabilir vizesiyle Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın onayına sunuldu. Plan Albright'ın onayından sonra ABD Başkanı Bill Clinton'ın parafıyla yürürlüğe girdi. Planın uygulamasında Pentagon'un gizli tutulan bir Amerikan askeri talimnamesine atıf yapılıyor. FM-3031 İstikrar Harekatları İstihbarat Talimnamesi. ABD'nin Kürt politikası önce 3 başlık altında değerlendiriliyor. 1. Irak ve Türkiye Kürtleri Politikası. 2. İran ve Suriye Kürtleri Politikası. 3. Ermenistan, Lübnan, İsrail ve Orta Doğu'daki diğer dinlerden Kürtlere ilişkin politika. Irak-Kürt politikası da 2 başlıkta ele alınıyor. 1. Kuzey Irak Kürt politikası. 2. Bütün Irak Kürt politikası. ABD planında Kuzey Irak Kürt politikasının hayata geçirilmesi için aşamalar da belirlenmiş. 1. aşama. Mevcut liderlerle 36. paralelin kuzeyinde otonom Kürt idaresi. 2. aşama. Irak merkezi yönetimine bağlı Kürt federe devleti. 3. aşama, Kuzey Irak Kürtlerinin etkinliğinde Kuzey Irak Federasyonu. 4. aşama, Kürtleri, Türkmenleri, Asurları, Keldanileri barındıran ve eşit söz hakkı veren Kuzey Irak Federal Cumhuriyeti. 5. ve son aşama, bağımsız Kuzey Irak Kürt Devleti ve Irak'taki bütün Kürtlerin bu devlet tarafından temsili. Clinton'ın parafıyla yürürlüğe giren planda ağırlığı Türkiye oluşturuyor. Bölgedeki Kürt politikaları başlıklı bölümde Türkiye'de başarının Kürtlerle dini kesimin kontrol altına alınmasıyla mümkün olduğu belirtiliyor. Türkiye'deki Kürtlerin haklarının verilmesi ve din özgürlüğünün yasal sınırlamadan kurtulması ortak mücadeleyle mümkündür deniyor. ABD planının Türkiye'ye ilişkin bölümünün ana hatları şöyle. Kültürel haklar ve eğitim. Eğitim kurumlarında din ve etnik ağırlıklı eğitimin yapılmasını sağlamak. Özel eğitim kurumlarında yabancı dilde eğitimi teşvik etmek. Türkiye'nin Arap ülkeleriyle eğitim ve kültür alanında işbirliğini sağlamak. Lozan Anlaşması'na dayanarak azınlık sayılan Süryani veya Keldaniler için Kürtçe okul açılmasını sağlamak. Türkiye'ye Avrupa kültüründen ayrı bir kültürel kimlik kazandırmak. Atatürkçülük eğitiminde Batı ve ABD karşıtlığının önüne geçmek, Kürtçe radyo televizyonun ve yazılı medyanın uluslararası alanda tanınmasını sağlamak, Türkiye'de yayın izni verilmeyen Kürtçe radyo ve televizyonun yurt dışında kültür ve sanat içerikli olarak yayın yapmasını sağlamak, Türkiye'ye çok ulusluluğu kabul ettirmek, PKK'yı ve diğer bölgesel gerilla güçlerini kontrol altına alarak ulus bilincini zayıflatmak ve ayrılıkçılığı meşrulaştırmak. Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin çok dinli, çok milliyetli miraslarını canlandırmak. Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kuruluş yıl dönümlerinin gösterişli törenlerle kutlanmasını sağlamak. Türkiye dışında değişik coğrafyada yaşayan ırklarla ilgili dernekleri desteklemeyi sürdürmek, PKK ile mücadelede şehit ailelerinin örgütlenmelerini ve siyasal etkilerini artırmalarını desteklemek, Alevilere uluslararası konu. ABD yönetiminin Avrupa'daki Kürt, İslamcı ve Alevi dernek, vakıf ve haberleşme ağı adı altındaki örgütlenmeler için 1 milyar dolarlık fon ayırdığı belirtiliyor. Planda Avrupa Birliği ülkelerinde kurulmasını ve etkinliğini desteklediği dinsel, etnik ve mezhepsel sivil toplum örgütlerinin etkinliklerinin Türkiye'ye taşınması isteniyor. Bu çalışmada Alevi örgütlerine özel bir önem veriliyor. Planda şu tür ifadeler yer alıyor. ABD'nin ulusal çıkarları gereği Türkiye'deki Alevi kimliğine mutlaka uluslararası bir konum kazandırılmalıdır. Bunun yolu Doğu ve Güneydoğu'daki Alevi Kürtlerin bir araya getirilmesi ve diğer bölgelerdeki Alevi örgütlerle ortak hareket etmelerinin sağlanmasıdır. Planda Sünni Müslümanların inanç özgürlüğüne ilişkin taleplerinin yerine getirilmesinin sağlanması isteniyor. PKK'nın siyasallaştırılması. Plan, PKK'yı terörist bir örgüt olarak nitelerken bir yandan da şöyle diyor. Orta Doğu'da barış ve huzurun sağlanması, terörist eylemlere son verilerek demokratik siyasallaşma sürecinin uygulamaya konmasıyla mümkündür. ABD, terörist örgütlere siyasallaşma sürecinde her türlü desteği vereceğini ifade eder. ABD planında bu ilke doğrultusunda şu görevler sıralanıyor. Kürt silahlı örgüt liderlerini eğitimden geçirip uzmanlaştırmak, komutanları değiştirmek, yeni liderler eliyle Kürt hareketine siyasal kimlik kazandırmak, Cumhuriyet karşıtı muhalefetin birleştirilmesi. Planın ana görevi şöyle belirleniyor. Kürtlerin ulusal bütünlüğe kavuşması için mezhepleri, tarikatları, aşiretleri ve Kürt aydınlarını özelliklerine göre örgütleyip Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bütünleşmiş güçlü bir muhalefet yaratmak. Muhalif dini örgütlerle Kürt ayrılıkçı örgüt, grup, cemaat, tarikat ve aşiretler arasında iletişim kurup güç birliği oluşturmalarını sağlamak. Türkiye'de İslamcı dernek, vakıf ve partilerle Kürt siyasal hareketini bir bütün içinde değerlendirmek. Kürtlerin haklarının elde edilmesi için propaganda temalarının, Kürtlerin kültürel hakları ve Kürtler içindeki inanç gruplarının hakları zeminine oturtmak. Dinsel ve etnik eylemler nedeniyle ceza alanlar için kamuoyu oluşturmak ve aralarında işbirliği kurmak. Seçimleri Kürt sorununda siyasal çözüm programlarının tartışılması için değerlendirmek. Bölgesel özel kalkınma planlarının hazırlanması. Planda ABD yönetiminin önüne Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya tarıma dayalı destek programları hazırlamak görevi konuyor. Başta yeraltı kaynakları ve GAP projesindeki gelişmeler hakkında bölge halkını bilgilendirmek, Kürtlerin bu konudaki taleplerini canlandırmak ve sonuç alacak düzeye getirmek. Bakü-Ceyhan boru hattının Kürt bölgesinden geçirilmesinde Kürtlerin taraftarlığını ve sempatisini kazanmak. Elazığ-Mastar Dağı ile Erzurum-Palandöken Dağları arasında 3 kıtanın en zengin krom yataklarının işletmesini elde etmek için bölge halkını kazanma politikalarını hızlandırmak. Türkiye'de Kürt Federasyonu oluşturmak. Planın can alıcı noktası şöyle. Şeriatçı muhalefetle Kürt muhalefetini birleştirdikten sonra merkezi otoriteye karşı rejim ve sistemi değiştirmeye yönelik parlamento ve hükümet güçlerini oluşturmak. Üniter yapıyı ortadan kaldırarak Kürt Federasyonu oluşturmak. Türkiye'deki federasyonla Kuzey Irak Kürt Devleti'nin birleştirilmesi. Kuzey Irak'taki bağımsız Kürt devleti ile Türkiye'deki Kürt Federasyonu'nun birleşmesi yoluyla Büyük Kürdistan Devleti'ni veya federasyonunu yaratmak. Diğer ülkelerdeki Kürtlerin entegrasyonunu zamana yayarak gerçekleştirmek. Türkiye'ye Asya'da taşeron rolü. Kürt Federasyonu'ndan sonra kurulacak yeni yönetimle Asya Türk Devletleri Organizasyonu'nu kurup Avrupa Birliği'ne karşı yedek bir güç oluşturmak. Türkiye'ye bedel olarak Hazar petrollerinden kar payı verileceği belirtiliyor. Savunma ve güvenlik alanındaki önlemler. ABD, Türkiye, İsrail, Ürdün ve Mısır'ın işbirliği çerçevesinde Lübnan ve Suriye'de de yeni askeri üslerin kurulmasını, 21. yüzyılda tek merkezli savaş kontrol merkezleri oluşturulmasını ve ortak personel çalıştırılmasını istiyor. Türkiye-Suriye yakınlaşmasının ABD'nin Orta Doğu'daki yeni planı çerçevesinde geliştirilmesi, Golan Tepesi'nin Suriye'ye devri ve Amerikan üslerinin kurulması planlanıyor. Türkiye'ye daha çok savaş aracı ve silah satmak hedefleniyor. Planda şu ifadelere yer veriliyor. ABD savunma sanayisinin yenilenmesinin ve gücünü sürdürmesinin mamul malların ihracına bağlı olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu planlar çerçevesinde Türkiye'nin savunma taleplerinin mamul malzemeye göre programlanması gerçekleştirilecektir. ABD'den Türkiye'ye APO'yu veririz, kukla devleti kurarız. CIA'in en önemli Kürt analizcilerinden Profesör Michael Gunter, Beyaz Saray'ın bilgisi dahilinde Abdullah Öcalan'la Şam'da ayrıntılı bir görüşme yapmıştı. 13-14 Mart 1998'de yapılan 10 saatlik görüşmede Gunter'in Öcalan'dan yanıtını istediği 20 soru arasında bugüne ışık tutan şu sorular da vardı. İleride Barzani ve Talabani ile birlikte çalışır mısınız? Ateşkes için koşulların oluştuğunu düşünüyor musunuz? Öcalan, Gunter'den ABD yönetiminin Türkiye'yi ikna etmek için devreye girmesini istemiş, kendisinin bütün koşulları yerine getireceği sözünü vermişti. Nitekim PKK, çok önceden 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde tek taraflı ateşkes ilan edeceğini açıklamıştı. ABD yönetimi, Barzani ve Talabani'yi Washington'da mutabakat yapmaya zorlarken, Türkiye'nin muhalefetini yumuşatmak için PKK'nın ateşkes ilanını kullandı. Ancak Türkiye, ABD'nin bu manevralarına itibar etmedi. Washington yönetimini de şaşırtan bir kararlılıkla Suriye'yi zorladı. Suriye ile bu konudaki ilişkilerin kurulması çabası 1992 yılına kadar uzanıyor. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in girişimleriyle Türkiye-Suriye arasında güvenlik mekanizmaları kurulması için çalışma yapılmış, çeşitli protokoller imzalanmıştı. Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın Genelkurmay Başkanlığı ve Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun Kara Kuvvetleri Komutanlığı sırasında 1996 yılında Suriye'yi APO'yu teslim etmeye ikna çabası sonuç vermek üzereyken Türk devleti içindeki Amerikancıların müdahalesiyle bu başarılamamıştı. Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Genelkurmay Başkanı olunca Türkiye'nin Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde Suriye'nin tehdit sıralamasında değişiklik yapıldı. Kıvrıkoğlu, Orgeneral olduğundan beri Öcalan'ı Şam'dan çıkarmak için dış tehditte önceliği Yunanistan yerine Suriye'ye vermeyi öneriyordu. 30 Ağustos 1998'de Genelkurmay Başkanı olunca sıralama ve harekat planları değişti. Şam yönetiminin Öcalan'ı sınır dışı etmesiyle sonuçlanan bu hamlenin zamanlaması da ilginçti. Suriye'ye tavır aldıran kriz diplomasisi, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş'in sınırdaki sert konuşmasıyla başladı. Konuşmanın tarihi 16 Eylül 1998. Yani Barzani ve Talabani'nin Kürt Federasyonu kurma kararını Washington'da açıklamasından bir gün önce. Operasyonun öyküsü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 6 Ekim 1998'de Suriye sınırına bir gecede 55 bin asker yığmasıyla PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kaçış serüveni başladı. 19-20 Ekim 1998'de Adana Mutabakatı imzalandı ve bu tarihten sonra Suriye ile ilişkilerde Genelkurmay'ın tavrı belirleyici oldu. Suriye'ye yönelik kriz politikası tamamen Genelkurmay'ın girişimiyle başlayıp devam etmişti. Ne var ki ilk başta Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edilmesini ABD önlemişti. Öcalan, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve dışişlerinin olumsuz görüş belirtmesi üzerine teslim alınmadı. Amerika, PKK'nın sözde tasfiyesine yeşil ışık yakarak ve Öcalan'ın Türkiye'ye iadesi yönünde açıklamalarda bulunarak devletin merkezi güçleri içindeki kendi yandaşlarının elini güçlendirmek istiyordu. Oysa ABD'nin gerçek tutumu farklıydı. Suriye yönetimi Öcalan'ı sınır dışı etme eğilimine girince ABD'nin eski İsrail Büyükelçilerinden David Korn, Öcalan'ın imdadına koştu. Öcalan, 12 Ekim 1998'de CIA denetiminde Suriye'nin Kamışlı ilçesinden Rusya'ya uçtu. İtalya'da misafir edilmesi ve sonrasında Avrupa turunda hep Korn'un CIA ekibiyle birlikteydi. Öcalan, Suriye'den ayrıldıktan sonra önce Rusya'ya gitmiş, Avrupa'da ülke ülke dolaştıktan sonra Kenya'daki Yunanistan Büyükelçiliğine gönderilmiş, ardından da CIA tarafından Türkiye'ye teslim edilmişti. Öcalan'ın Kenya'daki teslim alınması operasyonu şöyle gelişti. Genelkurmay Başkanlığı, Öcalan'ın teslim alınması için hazırlıklara DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in başbakan olup hükümetin 18 Ocak'ta güven oyu almasından sonra başlamıştı. Başbakan Bülent Ecevit, 27 Ocak 1999'da ABD-Irak sorununun çözümü için devreye gireceğini açıkladı. Milli Güvenlik Kurulu 29 Ocak 1999 tarihinde toplandı ve ABD'nin kukla devlet girişimine açık tavır aldı. Tarık Aziz'i Türkiye'ye davet kararı bu toplantıda alındı. Aziz'in Türkiye'ye daveti 1 Şubat günü kesinleşti. Türkiye, seçim kararı alınmasından bu yana ABD'ye karşı en büyük çıkışını Tarık Aziz'i Türkiye'ye davet ederek yaptı. Hem de Aziz'i, ABD'nin denetim altında tuttuğu Kuzey Irak'tan Türkiye'nin askeri koruması altında getirdi. Aziz'in ziyareti ABD-Türkiye arasında krize yol açtı. Irak'ın yeni büyükelçisi Faruk El Hicazi'ye güven mektubunu sunması için randevu vermeyen Cumhurbaşkanı Demirel'in krizi önleme çabaları da etkisiz kaldı. Tarık Aziz'in ziyaretini engelleyemeyen ABD, 2 Şubat günü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Kenya'da olduğunu CIA acil mesajı ile Genelkurmay ve MIT'e iletti. Öcalan'ın CIA ve Mossad'ın çok etkili olduğu Kenya'ya götürülmesi bilinçli bir tercihti. Nairobi'deki operasyon CIA, Mossad, ÖKK işbirliğiyle gerçekleşti. Operasyonun sorumluluğu iç güvenlikten sorumlu olması dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Rasim Betir'e verildi. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda başında bir tu generalinin bulunduğu 12 kişilik bir tim oluşturuldu. Hazırlık çalışmalarını Genelkurmay Başkanı adına Harekat Başkanı Kor General Yaşar Büyükanıt yönetiyordu. ABD'lilerle görüşmeleri Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Engin Alan yürüttü. ABD tarafını ise yeni adı ODC, Savunma İşbirliği Örgütü olan CUSMAT'ın komutanı Tümgeneral Raymond P. Huot temsil ediyordu. Pazarlıkta anlaşma sağlanınca 10 Şubat'ta Özel Kuvvetler Komutanlığı CIA ile işbirliği içinde Kenya'ya bir ekip gönderdi. Tim, Uganda'nın başkenti Entebbe'ye gitti ve beklemeye başladı. İki uçak gitti. Biri Genelkurmay Başkanlığı'nın uçağı, diğeri Cavit Çağlar'ın Falcon 900 marka özel uçağı. Öcalan'ı taşımak için götürülen Çağlar'ın özel uçağı, jandarma eski komutanı emekli orgeneral Teoman Koma'nın ricasıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı'na tahsis edildi. Başbakan Bülent Ecevit, Öcalan'ın Türkiye'de olduğunu duyurmak için düzenlediği basın toplantısında operasyonun genelkurmayla MIT'in eş güdümüyle yapıldığını açıkladı. Oysa operasyonda MIT'in sorumluluğu çok düşüktü. MIT müsteşarlığı yalnızca operasyon timinden kimi üyelere kırmızı pasaport sağlamıştı. Öcalan'ın otele çıkarılıp sonra Yunanistan'ın Nairobi Büyükelçiliği'nde tutulması üzerine CIA yetkilileri Yunan Büyükelçisi ile görüşmelere başladı. ABD yetkilileri aynı anda Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangolos'la da pazarlığı sürdürüyordu. CIA, Türkiye adına Kenya yetkilileriyle Öcalan'ın teslim edilmesi karşılığında 250 milyon dolara anlaştı. Yunan subayların ve Kenya polisinin kontrolünde Yunan elçiliğinden dışarı çıkarılan Öcalan, Yunan subayları tarafından havaalanında bekleyen uçağa kadar getirildi. Öcalan'ın üzerinden 5 pasaport çıktı. 4'ü ABD pasaportuydu. Ama bilinçli olarak Rum gazeteci Lazaros Mavros'un pasaportu basına verildi. Kürtlerin ağabeyi olun. Öcalan operasyonunun ayrıntılarını açığa çıkaran önemli bir ziyaret Ocak ayı sonunda gerçekleşmişti. 25 Ocak 1999 günü ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu Dairesi Başkan Yardımcısı Elizabeth Jones, ABD'nin Kuzey Irak Koordinatörü Francis Ricardon ve Pentagon yetkililerinin bulunduğu heyet, Türk Dışişleri ile görüşmesinde Türkiye'nin himayesinde Kürdistan planını bir kez daha masaya getiriyordu. Körfez Savaşı sonrasındaki ABD planıyla aynı içerikteki yeni plan şu unsurları içeriyordu. Türkiye, Kuzey Irak'ta oluşturulacak özerk yönetimin ağabeyliğini üstlenecektir. Yani onu himayesine alacaktır. Saddam Hüseyin'e karşı hazırlanan ABD harekatında Türk Silahlı Kuvvetleri kara gücü olarak işlev görecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri ABD ve İngiltere'nin hava bombardımanı ile eş güdümlü olarak Kuzey Irak'ı işgal edecektir. İşgalin sürmesi için 100 bin Türk askeri Kuzey Irak'ta bulundurulacaktır. ABD, kara gücü işlevi gördürmek için Türkiye'ye Musul ve Kerkük'ü alma rüşvetini önermiştir. Kara harekatı başlayınca Türkiye birlikleri 36. paralelin güneyine inerek Musul ve Kerkük'ü işgal edecektir. Musul ve Kerkük'ün yönetimi Surçi aşiretine verilecektir. Kuzey Irak'ta seçimler Türkiye'nin denetiminde yapılacaktır. Kürtlerin, Asurilerin ve Türkmenlerin katılacağı seçimlerle Türkiye'nin himayesinde özerk bir parlamento oluşturulacaktır. Kuzey Irak'ta faaliyet yürüten BM heyetleri ve NGO'lar Türkiye'nin denetimine girecektir. ABD, planının kabul edilmesi durumunda Türkiye kanalıyla Kuzey Irak'a 10 milyar dolar aktaracaktır. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le Dışişleri Bakanı İsmail Cem, ABD dayatmalarına boyun eğiyordu. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Yalçın, 3 Şubat 1999'da düzenlediği basın toplantısında dışişlerini kınadı. Yalçın şunları söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın dolar karşılığında Mehmetçik kanı üzerine pazarlığa oturması büyük bir onursuzluktur. Ecevit hükümeti ABD ile yapılan gizli pazarlıkları derhal Türkiye halkına ve dünya kamuoyuna açıklamalıdır. ABD dayatmalarına direnmenin biricik yolu halkı ve dostlarımızı bilgilendirip seferber etmektir. Türkiye himayesinde Kürdistan planını dayatan Pentagon heyeti Türkiye'de IMF heyetiyle birlikte gezmektedir. IMF yetkilileri kredi için yeşil ışığın ancak Irak'ta ABD ile işbirliği koşullarında yakılacağını kapalı kapılar ardında açıkça dile getirmektedirler. Öte yandan PKK lideri Öcalan CIA denetiminde ülke ülke gezdirilerek Türkiye'yi teslim almak için kullanılmakta, kamuoyu bir saklambaç oyununun bilinçsiz izleyicisi durumuna düşürülerek aldatılmaktadır. Türkiye'nin yakalandığı apomani hastalığı ABD'nin planını görmeyi engellemektedir.